Ayrım 24, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, Sayfa 373, 73. Bölüm, Enola Gay Hiroşima Semalarında. 6 Ağustos saat 00'da herkes ayaktaydı. 509. grubun komutanı ve Enola Gay'in pilotu Paul Tibbs ekibe son briefingini verdi. Son briefingin ardından ekip domuz pastırması ve yumurta ile erken kahvaltı yaptı ve ardından Tibbs'ın en sevdiği şeylerden biri olan ananas parçalarını yediler. Ardından da uçaktaki yerlerini almaya başladılar. O zamanlar 30 yaşında olan Tibbs saat 2:27'de Wyatt Dozenbury'ye motoru çalıştırmasını söyledi. Bu sırada kendilerinden önce havalanmış 3 hava kontrol uçağı da Iwo Jima'dan yola çıkmıştı. Bu uçaklar Enola Gay ekibine hedef rotadaki hava durumlarını raporlayacaklardı. Az sonra havalanacak Enola Gay'in 12 kişilik ekibi şu şekildeydi. Pilot ve uçak komutanı Albay Paul Tibbs, yardımcı pilot Robert Lewis, bombacı uzman Thomas Ferby, navigasyoncu Kaptan Theodore Van Kirk, atom bombası detonasyoncusu Kaptan William S. Parsons, karşı radar tedbircisi üsteğmen Jacob Bezer, yardımcı atom bombası detonasyoncusu asteğmen Morris R. Jepson, kuyruk topçusu teknik assubay Robert Caron, teknik assubay ve uçak mühendisi Wyatt E. Dozenbury, radar operatörü Joseph Stiborik, yardımcı uçak mühendisi Robert H. Schumart, yüksek frekanslı radyo operatörü Richard H. Nelson. Uçak şimdi 65 ton geriyordu. 26.500 litre yakıt ve 4 tonluk bomba uçağın ağırlığını oldukça değiştirmişti. Saat 2:45'te Tibbs frenleri serbest bıraktı ve uçak hareket etmeye başladı. Şimdi 4 adet yakıt enjeksiyonlu motor gürlemeye başlamıştı. Ciddi bir ağırlığı olan Enola Gay'i olabildiğince hızlandırdılar ve mümkün olan son anda uçağı havalandırdılar. 10 dakika sonra 1430 metre yükseklikte Saipan'ın kuzey ucunu geçiyorlardı. Hava 22 dereceydi. Riskli bölgeye girmeden önce fazla yakıt yakmamak, Parsons ve Jepson bomba ile uğraşırken onları soğuktan dondurmamak için alçaktan uçmaya karar verdiler. Yardımcı pilot Robert Lewis de bu sırada uçuş notlarını tutuyordu. Bu görev için aslında New York Times'ın bilim editörü William L. Lawrence görevlendirilmişti. Fakat Tinian'a kadar gelen Lawrence, burada büyük bir hayal kırıklığı ile uçuşa katılamayacağını öğrenince, Lewis'ten kendisi adına not tutmasını istemişti. Saat 5:52 olduğunda Iwo Jima'ya yaklaşmışlardı ve Albay Tibbs yaklaşık 3000 metreye tırmanmaya başladı. Burada kendisini bekleyen gözlem ve fotoğraf uçağı ile buluşacaktı. Enola Gay, Iwo Jima'ya doğru sola döndü, burada iki eskort uçağıyla buluşup yoluna devam etti. Saat 7:30'da Tibbs son kez bomba bölümünü ziyaret etti ve iç bataryalarının aktive edilmesi emrini verdi. Yerine geri dönen Tibbs, şimdi 45 dakika sürecek olan tırmanmayı başlattı. Saat 8:15'te Hiroşima yerel saati ile 7:15'te hava kontrol uçağı düşük ve orta seviyelerde 10'da 2 oranında bulut olduğunu belirtti. Bu bomba atışı için uygun bir hava durumu raporuydu ve Hiroşima hedef olmaya devam etti. Saat 8:40 olduğunda artık 9.450 metre yükseklikteydiler. Uçakta kabinin havasını belirli bir basınçta tuttular ve uçağı dışarıdaki -23 derece hava sebebiyle donmaya karşı ısıttılar. Şimdi hedefe çok yaklaşmışlardı. İki eskort uçağı Enola Gay'e bombayı fırlattıktan sonra dönüş alanı bırakabilmek için geri çekildiler. Ekip uçağın içerisinde kendilerini ateşten koruyacak ağır takımlarını giydi. Tibbs da bu sırada ekibine koruma gözlüklerini takmalarını söyledi. Şimdi hedef neredeyse 20 kilometre kalmıştı. Radarla bulundukları yeri doğruladılar. Herkes yerini alsın. Talimatı geldi ve ufak düzenlemelerle tam hedefe gelen ve saatte 527 kilometre hızla uçan Enola Gay bombayı bıraktı. Şimdi koruma kablolarından ayrılıp düşmeye başlayan Little Boy hızlanarak Hiroşima'ya doğru yol alıyordu. Şimdi 4 ton hafiflemiş olan Enola Gay'in acilen hedef yerinden uzaklaşması gerekiyordu. Uçağı otomatik pilottan çıkaran Tibbets ani bir manevra ile döndü fakat bir anda ani bir parıltı uçağın içerisini doldurdu ve bir hava dalgası uçağın içerisindeki ekibi sarstı. Bombanın patladığı noktadan 18,5 kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen uçağın içerisindeki ekip öyle bir sarsıldı ki Tibbets kendilerini bir uçak savar bataryasının vurduğunu zannetti. İkinci dalga da gelince bunun atom bombası etkisi olduğunu anladılar. Birincisi bomba patladıktan sonra yukarı çıkan dalga idi. İkincisi ise havada patlayan bombanın yere çarpıp seken ve uçağa kadar yükselen dalgasıydı. Bomba çok yukarıda patlarsa enerjisini ince havaya aktarır, zemine çok yakın patlarsa da enerjisini krater oluşturarak harcardı. Bu nedenle yerin biraz üzerinde optimum yükseklikte patlamaya göre ayarlanmış ve patladığı anda hem doğrudan yukarı giden hem de zeminden sekip yukarı gelen iki dalga oluşmuştu. Ekip üyeleri bu bilgiyi eğitimde öğrenmiş oldukları için yeni bir dalganın kendilerini vurmayacağından eminlerdi ve Hiroşima'ya dönüp çıplak gözle bir daha bakmaya karar verdiler. Şehir üzerini saran korkunç buluttan dolayı görünmez hale gelmişti. Korktular ve hemen oradan uzaklaştılar. 74. Bölüm. Güneşten bile daha parlak bir ışık Hiroşima'yı kaplıyor. Little Boy Hiroşima yerel saatiyle 8:16:02'de Enola Gay'den ayrıldıktan 43 saniye sonra Shima Hastanesi'nin avlusunun 579 metre üzerinde asıl hedeflenen nokta Aioi Köprüsü'nün de 168 metre güneydoğusunda tam 12.500 tonluk TNT'ye eşdeğer bir güçle patladı. Little Boy'un açığa çıkardığı güneş ışığından daha parlak bir ışık saçılmasıyla o anda bombanın 2 kilometre yakınlarında gözü açık bir şekilde maruz kalan herkes kör oldu. Saniyenin onda biri kadar sürede hızla yayılan sıcaklık 3,5 kilometre civardaki yanabilen ne kadar madde varsa hepsini yaktı. 600 metrelik bir yakınlıkta bulunan granitler ufalanıyor ve kabarıyor, 1 kilometre uzaklıktaki tuğlalar ise köpürüyordu. Bu etkiyi laboratuvar ortamında gerçekleştirmek için 1650 santigrat derecelik bir ısıyı 4 saniye boyunca vermek gerekiyordu. Ama Hiroşima'da bu süre 1 saniyeden bile daha kısa sürmüştü. Yani Little Boy'un patlamasıyla açığa çıkan ısı bu miktarın çok daha üzerindeydi. Sıcaklık o kadar hızlı yayılıyordu ki saniyenin binde birinde 3.7 kilometre uzaklıktaki bir insanın vücut sıcaklığını 49 santigrat dereceye çıkarabiliyordu. Daha sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki atom bombasının hiposantrında yani atom bombasının patlama noktası havada patlayan atom bombaları içinse patlama noktasının zemindeki dikey karşılığı yani Shima Hastanesi'nin avlusu sıcaklık 2982 santigrat dereceye ulaşmıştı. Ve hiposantrın 3.2 kilometre etrafında bulunan herkes ya anında ölmüş ya da yüksek dereceden termal yaralanmalara maruz kalmıştı. Bu termal yanıklar normal hayatta karşılaşılmayan türden yanıklardı. Japon araştırmacılar bu primer yanıkları 5 kademeye ayırmışlardı. İlk kademe kırmızı renkli yanık, 3. kademe beyaz renkli yanık, 5. kademe ise yanarak kömürleşmeydi. Patlama anında hiposantrdan 3 kilometre ile 4 kilometre uzaklıkta bulunanların yanıkları 1. kademe ile 4. kademe arasında değişirken hiposantrdan 1,5 kilometre ile 3 kilometre uzaklıkta bulunanlar genellikle 4. veya 5. kademe. 1 kilometre ile 1,5 kilometre uzaklıktakiler ise kesin olarak 5. kademe yanıklara maruz kalıyorlardı. Bu üst düzey termal enerjiye maruz kalanlar sadece kömürleşmiyor, aynı zamanda iç organları da buharlaşıyordu. Ve bombaya 1 kilometreden daha yakın mesafede maruz kalanlar. Onlarda yanık diye bir şey söz konusu değildi. Saniyenin ufak bir kesiminde yanan bir kömür haline geliyorlar, iç organları anında buharlaşıyor, bedenlerinin dönüştüğü ufak kömür demetinin üzerinde dumanlar tütüyordu. Patlama anında bir yerde oturmakta olan kişilerin buharlaştıktan sonra sadece oradaki gölgeleri kalıyordu. Kaynayan asfaltlar artık üzerlerinde eriyen insanların şeklini alıyorlardı. Tabii ki bomba sadece insanları etkilemiyordu. Havada uçan kuşlar, sinekler, yerdeki hayvanlar, bitkiler, sebzeler, her şey birkaç saniye içerisinde yok olmuştu. Demir bir su tankının üzerinde duran merdiven bile karbonize olmuştu. Merdivenden geriye sadece tankın üzerinde bıraktığı yanık gölgesi kalmıştı. Patlamanın bir de yarattığı rüzgar etkisi vardı. Hiposantrın yüzlerce metre yakınındaki bir noktada patlama dalgası saatte 11 milyon 500 bin, saniyede ise 3200 metre hızla ilerliyordu. Daha sonra ise yavaşlayarak ses hızına düşüyor, saatte 1 milyon 235 bin 500 kilometre, saniyede 343.2 metre ve etrafındaki tüm dumanı da beraberinde taşıyarak tüm şehri kapkaranlık bir dumanla örtüyordu. Nitekim patlamadan dakikalar sonra Hiroşima tamamen siyaha bürünmüştü. Peki ya patlama anında evde olanlar? Onlar da kendilerini kurtaramamışlardı. Patlama anında evinde oturan bir çocuk, patlamanın etkisiyle üzerine yıkılmaya başlayan evde bir odadan diğer odaya uçmuş, bu sırada pencerenin önünde olduğu için pencereleri kırıp geçmiş ve binanın dışında yere düşmüştü. Üzeri cam kırıklarıyla dolan çocuk kan kaybından ölmüştü ve patlama anında 3 kilometreden ötede olup da daha sonradan patlama alanına yaklaşan ve tüm dehşete şahit olan vatandaşlar atom bombasının yarattığı etkinin canlı şahitleri. Patlama sırasında 3 kilometreden ötede olan bir manav patlamadan sonra dışarı çıkıp gezdiğinde gördüklerini şöyle anlatıyor. İnsanların görüntüleri anlatılacak gibi değil, hepsi simsiyah olmuştu. Saçları yoktu çünkü hepsinin saçı yanmıştı. Burunları, kulakları, ağızları ve gözleri erimişti. Kafalarına önden mi arkadan mı baktığımı anlayamıyordum. Derileri yanlarına sarkmıştı. Sadece bir veya iki insan bu şekilde değildi. Herkes bu şekildeydi. Bu dünyadan değiller gibi gözüküyorlardı. Ayakta kalanlardan birisi savaşın suçunu masum siviller çekmek zorunda mı diye haykırıyordu. Diğerleri ise şoka girmişlerdi ve yavaşça yürüyorlardı. Ben de onlardan biriydim. Hiroşima'daki genç bir kızın her şeyi özetleyen ifadeleri. Tüm şehir yanıyordu. Siyah duman her yeri kaplamıştı ve hala civardan büyük patlama sesleri geliyordu. Sokaklar ölüm doluydu. Havayı ilginç bir koku sarmıştı. Mavi ve yeşil alev topları etrafta ilerliyordu. O anda dünyadaki herkesin öldüğünü ve sadece kendimin hayatta kaldığını zannettim. Olaydan sonra bir Hiroşima mağduru yolda yürüyen bir kadını hatırlayıp şu sözleri sarf ediyordu. Kanlar içerisinde kalmış elinde bir askerin kasketi, sırtında çocuğu ile yürüyen bir kadın gördüm. Ölü çocuğunu yakacak bir yer arıyordu. Sanırım çocuğunun küllerini elindeki asker kasketine dolduracaktı. Ama yanacak bir madde bulmak için daha fazla ilerlemesi gerekiyordu. Çünkü civarda yanabilecek ne varsa yanmıştı. Ve evler, arabalar, hayatın içerisinde olan her madde onlar da yok olmuştu. Sokaklardaki araçlar yanmış, bazılarının sadece iskeletleri kalmıştı. Hiroşima'daki 76 bin binanın 70 bini yok olmuş veya kullanılamaz hale gelmişti. Sadece materyal zararı Japonya'daki 1.1 milyon insanın yıllık gelirine eşitti. Fabrikalar, hastaneler, okullar, iş yerleri, parklar, yollar, toplu taşıma araçları, posta ofisleri, insanlara dair inşa edilen her şey yerle bir olmuştu. Bombanın etkisine uzaktan maruz kalıp ağır veya hafif yaralar ile kurtulanlar ise yine hiposantrdan uzaktaki hastanelere yerleştirilmişlerdi. Bazıları iyileşecek gibiydi ama sonradan kendilerinde bir takım garipleşmeler görülmeye başlandı. Mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, kanlı ishal baş göstermiş, yüksek ateş insanları zayıflatmıştı. Vücutlarında mor lekeler baş göstermiş, derilerinin altında kanamalar başlamıştı. Ağızlarında, boğazlarında yaralar oluşuyor, insan vücudunun dışarı açılan her yerinden, ağızlarından, burunlarından, rektumlarından ve idrarlarından kan akıyordu. Enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin yani ak yuvarların sayısında ciddi bir azalma vardı. Teker teker ölüyorlardı. Hastaların birçoğu ilk günlerde ölmüştü. Diğerleri de iyileşiyor gibi olup ölmeye devam ediyorlardı. Bombaya uzaktan maruz kalmış, patlama sonrasında hala saçı kafasında olan kişilerde şimdi saç dökülmeleri de başlamıştı. Kimse neler olup bittiğine en ufak bir anlam bile veremiyordu. Doktorlar ilk başta atom bombası hastalığı diye adlandırdıkları bu hastalığın aslında radyasyonun etkileri olduğunu sonradan anladılar. Daha önce hiç radyasyona maruz kalmış bir insan görmemiş olan doktorlar ilk etapta çözümsüz kalmışlardı. Radyasyon kendisine maruz kalan kişilerin dokularına hücum etmiş ve insanların dokularını öldürmüştü. Bu insanlarda kısa süre içerisinde büyük bir kan kaybı ve dev enfeksiyonlar gözleniyordu. Doktorlar daha sonraları otopsiye aldıkları insanlarda fark ettiler ki radyasyon insanların organlarını da değiştirmeye başlamıştı. Radyasyona maruz kalan organlar mutasyona uğruyorlardı. Atom bombasından kurtulduklarını zanneden insanlar zamanla bilmedikleri bir şey tarafından istemleri dışında değişime uğruyorlar ve öldürülüyorlardı. Ve gelelim toplam kayba. Bombanın patladığı ilk gün Hiroşima'nın nüfusunun en az 1/4 yani 70 bin kişi ölmüş, 43.500'ü ağır olmak üzere 130 bin kişi yaralanmıştı. 1945 yılının sonunda radyasyondan ölenlerle birlikte ölü sayısı 140 bine ulaşmıştı. Yani şehir nüfusunun yarısı ölmüştü. 5 yıllık süreçte ise toplam ölü sayısı 200 bini bulmuştu. Başka bir deyişle neredeyse o an şehirde olan insanların neredeyse 1/4 ölmüştü. 75. Bölüm Fatman Nagasaki'yi yok ediyor. Enola Gay Hiroşima'ya atom bombasını bıraktıktan sonra Tinian adasına döndü. Bu sırada bombanın patlatıldığı haberini Potsdam konferansından kendisini Amerika'ya döndürmekte olan Augusta gemisinde öğle yemeği yerken alan Truman kendisine iletilen habere bu tarihteki en muazzam şey diyerek tepki verdi. Amerika bir uranyum bombası olan Little Boy'u resmen denemiş ve sonuçtan çok etkilenmişti. Şimdi sıra ağır su reaktörlerinde üretilen, plütonyumlarla hazırlanmış olan plütonyum bombası Fatman'ı denemeye gelmişti. Acaba Nazilerin peşinde olduğu bu atom bombası türü nasıl etki yapacaktı? Enola Gay Tinian'a döndüğünde Tinian'da Fatman'ın montaj hazırlıkları başlamıştı bile. Fatman normalde 11 Ağustos'ta Kokura'ya atılacaktı. Fakat 7 Ağustos'ta gelen hava durumu raporu planların değişmesine sebep oldu. Hava durumuna göre o hafta tek iyi hava 9 Ağustos'ta olacaktı. Diğer günler bomba atmak için çok bulutluydu. Bunun üzerine Fatman atom bombasının Kokura'da tek güzel hava belirtisinin yaşanacağı 9 Ağustos'ta atılmasına karar verildi. Ve 8 Ağustos saat 22'de Fatman Boxcar adlı plütonyum bazlı atom bombası B-29 bombardıman uçağına yüklendi. Boxcar ekibinin komutanı Frederick Bock'tu ve bu nedenle uçağa Bock'un arabası anlamına gelen Boxcar ismini vermişti. Boxcar'a pilotluk edecek kişi ise Charles W. Sweeney'di. Sweeney'in ilk hedefi Kyushu'nun kuzey kıyısında yer alan Kokura'ydı. Fakat her zaman işler ya kötü giderse diye ikinci bir hedef oluşturma durumları vardı. Ve bu ikinci hedefte Pearl Harbor saldırısında kullanılan Mitsubishi torpidolarının imal edildiği liman şehri Nagasaki'ydi. Şimdi tüm hazırlıklar tamamlanmış, yakıtlar kontrol edilmiş, bomba uçağı yüklenmişti. Boxcar ekibi de Enola Gay ekibi gibi gecenin bir yarısı kahvaltılarını ettiler ve uçaktaki yerlerini aldılar. Kaptan Sweeney beklenen talimatı verip motoru çalıştırdı ve 9 Ağustos 1945'te saat 3.47'de Boxcar Tinian'dan ayrıldı. Boxcar saat 10.44'te Kokura'ya varmıştı. Fakat bu hava da neydi böyle? Verilen hava durumunun aksine Kokura şu anda bulutlarla kaplıydı ve görüş açısı neredeyse sıfırdı. Sweeney Kokura'nın üzerinde iki tur daha attı ama hedefi yine göremedi. Bu sırada bir şeylerin döndüğünü anlayan Japonlar da uçaklarını havalandırmaya başlayınca Boxcar ani bir dönüşle ikinci hedefi Nagasaki'ye yöneldi. Fakat Kokura'nın üzerinde attığı turlar Boxcar'ın yakıtını iyice azaltmıştı. Hedef üzerinden sadece bir kez geçebilecek miktarda yakıtları kalmıştı. Pilot Sweeney hemen hesap yapmaya başladı ve eğer bombayı Nagasaki'den ilk geçişimizde bırakırsak Okinawa'ya acil iniş yapabiliriz. Eğer bombayı bırakamazsak var olan ağırlığımızla Okinawa'ya acil iniş bile yapamayız. Bu nedenle gerekirse radarlarımıza bağlı kalacağız ama ne olursa olsun bombayı bırakacağız dedi. Sweeney Nagasaki'ye yaklaşmıştı ama burası da bulutlarla kaplıydı. Bombacının hedefi görmesi mümkün değildi. Fakat yükten kurtulamazlarsa acil iniş bile yapamayacaklarını bilen Sweeney, görüş açısının olmamasına rağmen bombayı atmaya kesin karar vermişti. Radara göre hareket edeceğiz dedi. Fakat tam o anda bir şey oldu ve bulutların kısmi olarak dağılması ile bombacı hedefini 20 saniyeliğine de olsa görebildi ve hedefi geçmek üzere olduklarının farkına varınca hemen bombayı hedeflerinden birkaç kilometre öteye bıraktı. Boxcar'dan ayrılan Fatman Nagasaki semalarında hızla düşüşe geçti ve saat 11.02'de Nagasaki'nin dik yamaçlarının 500 metre üzerinde 22 kilotonluk TNT gücünde patladı. Fatman Hiroşima'ya atılan Little Boy'dan çok daha güçlü bir atom bombası olmasına karşılık dik yamaçların koruma kalkanına maruz kaldı. Bu nedenle Little Boy'dan daha fazla hasar veremedi. Ama yıkım yine oldukça yüksek derecedeydi. Fatman yüzünden 1945'in sonuna kadar Nagasaki'de 70 bin kişi öldü ve 5 sene içerisinde bu ölü sayısı 140 bini buldu. Şimdi ikinci bomba dağıtılmış, Japonya dünya tarihinin en acımasız silahına iki kez maruz kalmıştı. Ama Truman başkanlığındaki Amerika'nın durmaya niyeti yoktu. Fatman'ın üzerinden daha 1-2 gün geçmemişti ki Amerikan bombardıman uçakları şimdi de tüm Japonya'yı bir baştan diğer başa yangın bombalarıyla bombardımana tutuyorlardı. Amerika bu da yetmez dedi ve şimdi 3. atom bombasının da parçalarını nakletmeye hazırlanıyorlardı. Zaten bomba öncesinde bitik durumda olan Japonya, şimdi 2 atom bombasına ve ardından gelen yangın bombaları bombardımanına maruz bırakılmıştı. Artık topraklarında yanmamış hiçbir şey kalmayan Japonya 14 Ağustos'ta imparatorun da baskısıyla radyodan yaptığı bir açıklama ile imparatorun hükümranlık haklarına saygı duyulması koşulu ile kayıtsız şartsız teslim olduklarını açıkladı. Truman da amacına ulaşıp 2 atom bombasını atmış olduğu için bu saygı şartını kabul etti ve savaşa nokta koydu. 2 Eylül 1945'te Tokyo Körfezi'nde Birleşik Devletler Ana Muharebe Gemisi Missouri'de Japon temsilcilerin imzaladığı teslimiyet anlaşması ile 2. Dünya Savaşı resmen sonlandı. Ve yeni dünya düzeninin süper gücü Amerika, Japonya'ya attığı atom bombalarının saçtığı güneşten daha parlak ışıkların öncülüğünde ölü bedenlerin üzerine basarak Avrupa'nın geleceğini satın almış oldu. Ek bölüm, bir fotoğrafın hikayesi. Bu sayfada bir fotoğraf var, acı bir fotoğraf. Size fotoğrafı açıklamaya çalışayım. 10-11 yaşlarında bir çocuk, sırtında bir bebek bağlarla bağlanmış. Bebeğin kafası, kolları, bacakları çeşitli yerlere savrulmuş durumda. Şimdi de fotoğrafın hikayesini dinleyelim. Joe O'Donnell, Amerika tarafından Japonya'ya atılan bombaların ve özellikle de atom bombasının verdiği hasarı incelemesi üzerine gönderilen bir Amerikan askeri, aynı zamanda bu fotoğrafı da çeken kişi. Fotoğraftaki dimdik duran Japon çocuk sırtında taşıdığı atom bombasından sonra sonsuz sessizliğe bürünen kardeşini krematoryuma getirerek son abilik görevini icra ediyor. Joe O'Donnell o anı şöyle anlatıyor. 10 yaşlarında krematoryuma doğru gelen bir çocuk gördüm. Sırtında bir bebek taşıyordu. Japonya'da çocuklar küçük kardeşlerini sırtlarına alıp oyunlar oynardı. Ama bu çocuk belirgin bir şekilde farklıydı. Buraya ciddi bir sebepten dolayı geldiği belliydi. Ayakları çıplak, yüz ifadesi sertti. Arkasındaki bebeğin ise kafası arkaya düşmüştü. Sanki uyuyor gibiydi. Çocuk hiç kımıldamadı. 5-10 dakika boyunca dimdik ayakta durarak bekledi. Ardından ölüleri yakan beyaz maskeli görevliler çocuğun yanına geldi ve bebeği bağlayan kayışları çözdü. O an bebeğin ölü olduğunu anladım. Görevliler bebeği ellerinden ve ayaklarından tuttu ve ateşe attılar. Çocuk hala orada ayakta duruyordu, ateşi izliyordu. Alt dudağını öylesine ısırıyordu ki sonunda kan akmaya başladı. Alevler güneşin batışı gibi yavaşça söndü. O ana kadar dimdik duran çocuk arkasını döndü ve sessizce uzaklaştı. Yeni dünya düzeni işte bu alevlerle birlikte başladı. Kitabın sonu. 22 Aralık 2018. Sayfa 392.